Ayrım 18. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 209. Saat 7'ye çeyrek vardı. Martinson dükkanın girişine gidip telefon etti. Wallander stüdyoda kalıp etrafına bakındı. Neler olduğunu hayal etmeye çalıştı. Elinde zamana dair bir şey olmadığından zorlandı. Önce temizlikçi kadınla konuşması gerektiğini düşündü. O zamana kadar hiçbir sonuca varamayacaktı. Martinson odaya geldi. Swedberg emniyete gidiyor dedi. Biz de öyle dedi Wallander. Temizlikçi kadınla konuşmak istiyorum. Elimizde zamana dair bir bilgi var mı?
Onunla konuşmak zordu. Daha yeni yeni kendine gelmeye başlıyor.
Neuberg Martinson'un arkasından konuşarak çıktı. Birbirlerine başlarıyla selam verdiler. Neuberg deneyimli ve yetenekli, hatta huysuz bir adli tıp teknisyeniydi. Birçok kez Wallander karmaşık suçları Neuberg sayesinde çözebildiği için ona teşekkür etmişti.
Neuberg cesedi görünce yüzünü ekşitti. Fotoğrafçı dedi.
Simon Lambert dedi Wallander.
Birkaç yıl önce burada pasaport için vesikalık fotoğraf çektirmiştim dedi Neuberg. Adamın sonunun kafası kırılarak olacağını aklımın ucundan geçirmezdim.
Burayı yıllardır işletiyordu dedi Wallander. Dükkanın dışında da iş yapardı ama genelde buradaydı. Neuberg ceketini çıkarmıştı.
Ne biliyoruz diye sordu.
Temizlikçisi cesedi saat 5'ten sonra bulmuş. Aslında tüm bildiğimiz bu.
Yani hiçbir şey bilmiyoruz dedi Neuberg.
Martinson ve Wallander stüdyodan ayrıldı. Neuberg ve ekibini işlerini yapmaları için rahat bıraktılar. Wallander'in ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından şüphesi yoktu. Emniyete gittiler. Wallander danışmada durakladı. Mesaiye yeni başlayan Ebba'dan dişçisinin adını verip randevu almasını istedi.
Ağrın var mı diye sordu.
Evet dedi Wallander. Fotoğrafçı Lamberg'in cesedini bulan temizlikçi kadınla konuşacağım. Bir saat sürebilir. Ondan sonra mümkün olduğunca çabuk dişçiye gitmek istiyorum.
Lamberg mi?
Ebba şoka olmuştu. Ne oldu?
Öldürüldü.
Ebba sandalyesine çöktü.
Ona birçok kez gitmiştim dedi üzgün bir şekilde. Çocuklarımın fotoğraflarını çekmişti.
Wallander başını salladı ama bir şey söylemedi. Sonra koridordan odasına doğru yürüdü. Galiba herkes Lamberg'in müşterisi diye düşündü. Hepimiz onun fotoğraf makinesinin önünde durduk. Acaba herkesin onunla ilgili izlenimi benimki kadar eksik mi? Şimdi saat 7:05 geçiyordu. Birkaç dakika sonra Hilda Walden göründü. Söyleyecek pek bir şeyi yoktu. Wallander bunun sadece perişan olmasından kaynaklanmadığını hemen anladı. Bunun nedeni 10 yıldan fazla bir süredir stüdyosunu temizlemesine rağmen Lamberg'i hiç tanımamasıydı. Hanson'la birlikte Wallander'in odasına girdiğinde Wallander onun elini sıkmış ve nazikçe oturmasını istemişti. 60'larındaydı ve ince bir yüzü vardı. Wallander tüm hayatı boyunca çok çalıştığı izlenimi edindi. Hanson odadan çıktı ve Wallander çekmecesindeki kağıt yığınından bir tane çıkardı. Olanlardan dolayı taziyelerini ifade ederek başladı. Onun üzüldüğünü anlayabiliyordu. Ama soruları bekleyemezdi. Korkunç bir suç işlenmişti. Şimdi faili ve sebebini olabildiğince çabuk tespit etmeleri gerekiyordu.
''Baştan alalım.'' dedi. ''Simon Lamberg'in stüdyosunu mu temizliyordunuz?''
Çok kısık bir sesle cevap verdi. Wallander cevabını duymak için masanın üzerine eğilmek zorunda kaldı.
12 yıl, 7 aydır orada temizlik yapıyorum. Haftada 3 sabah, pazartesi, çarşamba ve cuma.
Bu sabah dükkana kaçta gittiniz?
Her zamanki saatimde 5'ten biraz sonra. Sabahları 4 dükkan temizliyorum. Genellikle ilk Lamberg'le başlarım.
Sanırım kendi anahtarınız var.
Bu soruya şaşırmış görünüyordu.
Başka nasıl girebilirim ki? Lamberg saat 10'a kadar dükkanı açmazdı.
Wallander başını sallayıp devam etti. Sokaktan mı girdiniz?
Başka giriş yok.
Wallander not aldı. Kapı kilitli miydi?
Evet.
Kilitle hiçbir şekilde oynanmamış mıydı?
Bir şey fark etmedim.
Ondan sonra ne oldu?
İçeri girdim, çantamı koydum ve paltomu çıkardım.
Bir değişiklik, acayiplik fark ettiniz mi?
Kadının gerçekten düşünmeye ve hatırlamaya çalıştığını gördü.
Her şey normaldi. Dün sabah yağmur yağmıştı. Zemin alışılmadık şekilde çamurluydu. Kova ve bezlerimi almaya gittim.
Kadın birden durdu. Onu o zaman mı gördünüz?
Sessizce başını salladı. Wallander bir an için ağlayacağından korktu ama derin bir nefes alıp kendini topladı.
Onu bulduğunuzda saat kaçtı?
8:05 geçiyordu.
Wallander şaşırmış görünüyordu. Bunu bu kadar kesin olarak nasıl bilebilirsiniz?
Stüdyoda bir duvar saati vardı, hemen baktım. Belki de orada ölü yatarken ona bakmak zorunda kalmamak için. Belki de hayatımdaki en kötü anın tam zamanını kaydetmek için.
Wallander başını salladı, anladığını düşünüyordu. Sonra ne yaptınız?
Sokağa kaçtım, çığlık atmış olabilirim, bilmiyorum. Ama bir adam vardı, yakındaki bir telefon kulübesinden polisi aradı.
Wallander bir an için kalemini bıraktı. Artık Hilda Walden'in hareketleri ve olay zamanıyla ilgili bir veri vardı, doğruluğundan şüphesi yoktu. Lamberg'in sabahın erken saatlerinde neden dükkanda olduğunu söyleyebilir misiniz?
Cevabı hızlı ve kesin bir şekilde geldi. Wallander onun bunu sormadan önce düşünmüş olması gerektiğini fark etti.
Bazen geceleri stüdyoya uğrardı, gece yarısına kadar kalırdı. Ondan önce olmuş olmalı.
Gece oraya gittiğini nereden biliyorsunuz? Temizliği sabah yapıyorsanız.
Birkaç yıl önce cüzdanımı temizlik önlüğümün cebinde unutmuştum. Almak için gece oraya gitmiştim. O zaman oradaydı. Bana genellikle haftada 2 akşam geldiğini söyledi.
Çalışıyor muydu?
Sanırım daha çok arka ofiste oturup kağıtları karıştırırdı. Radyo açıktı.
Wallander düşünceli bir şekilde başını salladı. Muhtemelen haklıydı. Cinayet o sabah değil, geçen akşam işlenmişti. Ona baktı. Bunu kimin yapmış olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
Hayır.
Düşmanı var mıydı?
Onu tanımıyordum. Dostu ya da düşmanı var mıydı bilmiyorum. Ben sadece orayı temizliyordum.
Wallander buradan devam etti. Ama orada 10 yıldan fazla çalıştınız. Onu bir şekilde tanımış olmalısınız. Alışkanlıklarını ya da zayıflıklarını bilirsiniz.
Cevabı da aynı kesinlikle geldi.
Onu hiç tanımıyordum. Son derece içine kapanıktı.
Onu bir şekilde tanımış olmalısınız ama.
Wallander böyle bir karşılık vermeyi beklemiyordu.
Duvardan farksız, silik bir kişiyi nasıl tanıyabilirsiniz ki?
Tamam dedi Wallander. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Not defterini kenara itti. Son zamanlarda olağan dışı bir şey fark ettiniz mi?
Onunla ayda bir kez görüşürdüm sadece, maaşımı aldığımda. Ama o zamanlar olağan dışı bir şey yoktu.
Onu en son ne zaman gördünüz?
2 hafta önce.
Her zamanki gibi mi görünüyordu?
Evet.
Endişeli miydi ya da sinirli?
Hayır.
Dükkanda bir şey fark ettiniz mi, değişen bir şey?
Hiçbir şey.
Ne mükemmel bir tanık diye düşündü Wallander. Kesin cevaplar veren, iyi bir gözlem gücü olan ve hafızasından şüphe duymayan biri. Ona soracak başka bir şey yoktu. Görüşme 20 dakikadan az sürmüştü. Hilda Walden'ın eve götürülmesi işini ayarlayacağına söz veren Hanson'u aradı. Tekrar yalnız kaldığında pencereye doğru yürüyüp yağmura baktı. Baharın ne zaman geleceğini dalgın dalgın düşündü. Acaba baharı Mona'sız geçirmek nasıl olacaktı? Sonra dişinin tekrar ağrımaya başladığını fark etti. Saati kontrol etti, henüz çok erkendi. Dişçisinin henüz ofisinde olmadığını düşünüyordu. Aynı zamanda Svedberg'in ne yaptığını merak etti. Bir aileye ölüm haberi vermek en zor görevlerden biriydi. Özellikle de beklenmedik ve acımasız bir cinayet haberi vermek gerekiyorsa. Ama Svedberg'in başarabileceğinden emindi. İyi bir polisti. Belki olağanüstü bir yeteneği yoktu ama gayretliydi ve her şeyi titizlikle organize ederdi. Bazı yönlerden Wallander'in birlikte çalıştığı en iyi polislerden biriydi. Ve Svedberg Wallander'e her zaman son derece sadık olmuştu. Pencereden ayrıldı, kantine gidip bir fincan kahve aldı, koridorda yürürken ne olduğunu anlamaya çalıştı. Simon Lamberg 60'ına yaklaşan bir fotoğrafçıydı. Düzenli alışkanlıkları olan, işlerini kusursuz şekilde yürüten, özel günleri, düğünleri ve çeşitli yaşlardaki çocukları fotoğraflayan bir adam. Temizlikçi kadına göre haftada 2 akşam stüdyoya gidiyordu. Bu zamanlarda ofisinde oturur, kağıtları karıştırır, müzik dinlerdi.
Temizlikçi kadının verdiği bilgiler doğruysa genellikle gece yarısına doğru oradan ayrılırdı. Wallander odasına döndü. Elinde kahve fincanıyla penceredeki eski pozisyonunu alıp yağmura baktı. Lambert neden akşamlarını stüdyoda oturarak geçirirdi ki? Durumla ilgili bir şey Wallander'in merakını uyandırdı. Saatini kontrol etti. O sırada Ebba aradı. Dişçisine ulaşmıştı. Wallander hemen gidebilirdi. Beklememeye karar verdi. Bir cinayet soruşturması yürütecekse diş ağrısından kurtulması gerekiyordu. Martinson'un odasına gitti. ''Dün dişimi kırdım.'' dedi. ''Dişçiye gidiyorum ama bir saat içinde dönerim herhalde. O zaman bir toplantı yapalım.'' ''Svetberg geri geldi mi?''
''Bildiğim kadarıyla gelmedi.''
''Nüyberg'i arayın ve bir saat içinde burada olabilir mi bakın? Onun da ilk izlenimini almış oluruz.'' Martinson esneyip gerindi.
''Yaşlı bir fotoğrafçıyı öldürerek kimin eline ne geçer ki?'' dedi. ''Hırsızlık olmuş gibi de görünmüyor.''
''Yaşlı mı?'' Wallander itiraz etti. ''56 yaşındaydı ama bunun dışında sana katılıyorum.''
''Dükkanda saldırıya uğramış. Katil içeri nasıl girmiş?''
Ya bir anahtarla ya da Lamberg onu içeri aldı.
Lamberg'i arkadan vurmuş.
Bunun birçok farklı açıklaması olabilir ama elimizde hiçbir açıklama yok. Wallander emniyetten ayrılıp Stortorget'e elektronik mağazasının hemen yanında muayenehanesi olan dişçiye doğru yürüdü. Wallander çocukken dişçiye gitmekten hep korkmuştu. Yetişkin olunca bu korkusu yok olmuştu. Şimdi sadece mümkün olduğu kadar çabuk acıdan kurtulmak istiyordu. Sadece 40 yaşında olmasına rağmen kırılan dişinin yaşlanma belirtisi olduğunu fark etti. Vücudu çoktan bozulmaya başlamıştı. Wallander hemen içeri alınıp dişçi koltuğuna geçti. Diş hekimi genç de hızlı ve rahat çalışmış, yaklaşık yarım saatte işini bitirmişti. Acı yerini donuk bir zonklamaya bırakmıştı. ''Birazdan geçmiş olur'' dedi dişçi ''ama buraya tekrar gelmelisiniz, tartarı temizlemek için. Gerektiği kadar iyi fırçalamıyorsunuz sanırım.''
Muhtemelen dedi Wallander.
2 hafta sonra tekrar gelmek üzere randevu alıp emniyete döndü. Saat 10'da toplantı odasında toplandılar. Svedberg dönmüştü. Nyberg de oradaydı. Wallander masa başındaki her zamanki yerine oturdu. Sonra etrafına baktı. Burada kaç kez oturduğunu, bir soruşturmayı başlatmak için kendini kaç kez toparladığını düşündü. Yıllar geçtikçe bunun daha fazla çaba gerektirdiğini fark etmişti. Ama yapacak başka bir şey olmadığını da biliyordu. Çözmeleri gereken vahşi bir cinayet vardı, bekleyemezdi.
''Rüdberg'in nerede olduğunu bilen var mı?'' diye sordu.
''Sırtı ağrıyordu'' diye yanıtladı Martinson.
''Çok kötü'' dedi Wallander. ''Burada olması iyi olurdu.''
Nüyberg'e dönüp başlaması için işaret yaptı.
''Tabii ki söylemek için çok erken'' dedi Nüyberg ''ama hırsızlığa dair bir belirti yok. Kapılarda iz yok. Çalınmış gibi görünen hiçbir şey yok. En azından ilk bakışta. Her şey çok garip.''
Wallander Nüyberg'in bu aşamada soruşturmanın yönünü belirleyebilecek bir gözlem yapmasını beklemiyordu. Yine de onun orada olmasını istemişti. Svedberg'e döndü.
''Beklendiği gibi Elizabeth Lambert korkunç bir şok yaşadı. Görünüşe göre yatak odaları ayrı. Kadın normalde kocasının dışarıda olduğu geceler eve dönüşünü fark etmezmiş. O gece 6:30'da yemek yemişler. 8'den kısa bir süre önce de adam stüdyoya gitmiş. 11'i biraz geçerken kadın yatmış ve hemen uykuya dalmış.
Öldürülmüş olmasına anlam veremiyor. Düşmanları olduğu fikrini kabul etmiyor. Wallander başını salladı. ''Bunları biliyorduk.'' dedi. ''Ölü bir fotoğrafçımız var ama aynı zamanda tüm bildiğimiz de bu.'' Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyordu. Şimdi önlerinde zorlu bir soruşturma vardı. Bunun onları nereye götüreceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. O sabah fotoğrafçı Simon Lamberg'i bilinmeyen nedenlerle öldüren katil ya da katillerin arandığı ilk soruşturma toplantısı kısa sürdü. Her zaman izledikleri sayısız rutin yöntem vardı. Lund'daki adli tıptan gelecek raporun yanı sıra Nüyberg ve adamlarının yürüttüğü olay yeri incelemelerinin sonuçlarını da beklemek zorundaydılar. Şimdi Simon Lamberg'i inceleyecekler ve yaşadığı hayatı mercek altına alacaklardı. Ayrıca komşuları sorgulayabilir ve tanık arayabilirlerdi.
Doğal olarak bu erken aşamalarda bile cinayetin birkaç gün içinde açıklığa kavuşturulmasını mümkün kılacak bilgilerin geleceğine dair bir umut olurdu. Ancak Wallander karmaşık bir soruşturmanın eşiğinde olduklarına dair bir hisse kapılmıştı. Ellerinde çok az şey vardı. Daha doğrusu devam edebilecekleri hiçbir şey yoktu. Toplantı odasında otururken endişeli olduğunu fark etti. Dişindeki ağrı artık geçmişti ama bunun yerine midesine yeni bir ağrı oturmuştu. Björk odaya girip Wallander'in ön incelemelerini dinlemek için oturdu. Bittiğinde kimse soru sormadı. En önemli görevleri paylaştılar ve ardından toplantıyı bitirdiler. Wallander günün ilerleyen saatlerinde Lamberg'in eşiyle konuşacaktı. Önce olan yerini daha kapsamlı bir şekilde incelemek istedi. Neuberg, Wallander'in birkaç saat içinde stüdyoya ve iç odaya girmesine izin verebileceğini söyledi. Diğerleri dışarı çıktıktan sonra Björk ve Wallander toplantı odasında oyalandılar. "Bunun suçüstü yakalanıp kontrolden çıkan bir hırsız olduğunu düşünüyor musun?" diye sordu Björk. "Hayır," diye yanıtladı Wallander. "Ama yanılıyor da olabilirim tabii ki. Hiçbir olasılığı göz ardı edemeyiz. Ama merak ediyorum, bir hırsız neden Lamberg'in stüdyosuna girmek istesin ki?"
"Fotoğraf makineleri için."
"Fotoğraf ekipmanı satmıyoruz, sadece fotoğraf çekiyor. Sattığı tek şey çerçeveler ve albümlerdi. Bence hırsızlar pek böyle şeylerle ilgilenmez."
"Neden o zaman? Özel bir sebep mi var diyorsun?"
"Bilmiyorum. Ancak Svedberg'e göre eşi Elizabeth Lamberg düşmanı olmadığı konusunda ısrarcıymış."
"Aynı zamanda ortada çıldırmış bir deli olduğuna dair bir işaret de yok."
Wallander başını salladı. "Hiçbir iz yok," dedi. "Ama bu aşamada bile üç çıkarımda bulunabiliriz. Birincisi, faiz stüdyoya nasıl girdi? Kapı ve pencerelerde iz yoktu. Lamberg büyük ihtimalle kapıyı açık bırakmamıştı. Elizabeth Lamberg'e göre kilit konusunda her zaman dikkatliymiş. İki olasılık kalıyor. Ya anahtarı vardı ya da Simon Lamberg onu içeri aldı." Wallander başını salladı. Björk devam edeceğini anladı. "İkincisi, Lamberg'i öldüren darbe başının arkasına kuvvetle inmiş. Bu bir kararlılık işareti olabilir. Ya da öfke veya her ikisi de. Yeterince güçlü olduğu anlamına da gelir. Ölüm anında Simon Lamberg'in sırtı katile dönükmüş. Bu da iki anlama gelebilir. Kötü bir şey beklemiyordu ya da kaçmaya çalışmıştı."
"Onu öldüren kişiyi içeri alsaydı neden arkasını dönmüş olduğuna dair bir şey söyleyebilirdik."
"Üçüncü olarak söyleyebileceğim, iyi geçinemediği birisini gece geç saatte içeri almış olabilir mi?" dedi Wallander.
"Nasıl yani?"
"Temizlikçi kadına göre Lamberg haftada iki akşam stüdyosuna gidermiş. Günleri değişebiliyormuş. Ancak failin bundan haberdar olma ihtimali var. Lamberg'in alışkanlıklarını en azından kısmen bilen birini arıyor olmamız mümkün." Toplantı odasından çıkıp koridorda durdular. "Bu soruşturma için en azından bir yön belirleyebileceğimiz anlamına gelmiyor," dedi Björk. "Elimiz tamamen boş değil." Wallander yüzünü ekşitti. "Neredeyse," dedi, "boşa olabildiğince yakın. Rüdberg olsa iyi olurdu." "Sırt sorunları beni endişelendiriyor," dedi Björk. "Bazen bunun başka bir şey olduğu hissine kapılıyorum."
Wallander ona şaşkınlıkla baktı. "Ne olabilir ki?"
"Başka bir hastalığı olabilir. Sırt ağrısı sadece kaslardan veya kemikten gelmez."
Wallander Björk'ün doktor olan bir kayınbiraderi olduğunu biliyordu. Björk zaman zaman kendisinin çok sayıda ciddi hastalığa yakalandığını düşünürdü. Wallander bu endişelerini şimdi de Rüdberg'e taşıdığını düşündü.
"Rüdberg bir hafta içinde toparlanır her zaman," dedi Wallander.
Yolları ayrıldı. Wallander odasına döndü. Cinayet haberi artık yayılmış olduğu için Ebba birkaç muhabirin arayıp ne zaman bilgi alabileceklerini sorduğunu iletti. Wallander kimseye danışmadan saat 3'te soruları yanıtlamaya hazır olacağını duyurdu. Daha sonra bir saatini soruşturmanın özetini yazmaya ayırdı. Neuberg, Wallander'in artık arka odayı incelemeye başlayabileceğini söylemek için aradığında özeti yeni bitirmişti. Neuberg hala kayda değer bir keşifte bulunamamıştı. Adli tabip Lamberg'in başının arkasına aldığı şiddetli darbeyle öldürüldüğünden başka bir şey söyleyemedi. Wallander bu aşamada kullanılan silahın türü hakkında bir şeyler söyleyip söyleyemeyeceklerini sordu. Ama cevap için çok erkendi. Wallander konuşmayı sonlandırdı. Düşünceleri Rüdberg'e kaydı.
Öğretmeni ve akıl hocasıydı. Tanıdığı en yetenekli polisti. Wallander'e eldeki iddiaları evirip çevirmenin ne kadar önemli olduğunu ve sorunlara beklenmedik açıdan yaklaşmayı o öğretmişti. Şu anda burada olması ne iyi olurdu diye düşündü Wallander. Belki de bu gece onu evden arasam iyi olacak. Kantine gidip bir fincan kahve daha içti. Bir parça kızarmış ekmeği dikkatlice çiğnedi, dişindeki ağrı geçmişti. Geçen gece yarıda kalan uykusundan yorgun düştüğü için St. Gertrude Meydanı'na doğru yürüyüşe çıktı. Çiseleyen yağmur devam ediyordu, baharın ne zaman geleceğini merak ediyordu. Nisan gelince İsveçlilere özgü sabırsızlığımız tavan yapıyor diye düşündü. Bahar asla doğru zamanda gelmiyor gibiydi. Kış her zaman çok erken, baharsa çok geç geliyordu. Lamberg'in dükkanının önünde birkaç kişi toplanmıştı. Wallander bazılarını tanıyordu ya da en azından yüzlerini daha önce görmüştü. Başını sallayıp merhaba dedi ama hiçbir soruya cevap vermedi. Güvenlik şeridinin üzerinden geçerek dükkana girdi. Neuberg elinde bir termos kupayla ayakta durmuş teknisyenlerden biriyle tartışıyordu. Wallander içeri girdiğinde durmadı. Ancak cümlesini bitirdiğinde Wallander'e döndü, stüdyoyu işaret etti. Ceset kaldırılmıştı. Beyaz fon kağıdının üzerinde sadece büyük bir kan lekesi vardı. Cesedin yerine yapay bir plastik iz bırakılmıştı. Galoş geldi diye talimat verdi Neuberg. Stüdyoda çok fazla ayak izi bulduk. Wallander ayakkabılarının üzerine galoş geçirdi. Cebinden lastik eldiven çıkarıp biraz ofis, biraz da fotoğraf basma odasına benzeyen yere doğru dikkatle yürüdü. 18. ayrımın sonu. Sayfa 222.